Ayrım 8.
Rakım, aman Pelatun, bela ama tatlı bela. Gönlüm mini mini bir aktrisin, tiyatro oyuncusu, aşkıyla meşguldür. Rakım, yası bu mini mini aktris için mi tutturdu? Pelatun, evet zavallı kızcağız, pederin vefatına benden fazla yandı tutuştu. Rakım, acayip. Pelatun, evet pek acayip kızdır ama ne yaz, yemek tabaklarına varıncaya kadar siyahlanmış tabak aldırmış. Kendisi tiyatroda bile siyahtan başka bir şey giymez. Elinden gelse güneşin ve gökteki yıldızların bile üzerine bir siyah tül çekecekti. Rakım, doğrusu ya şaşılacak bir şey. Pelatun, kendisini görmek istemez misin? Rakım, izin verirseniz niçin istemem, fakat bu kadar sevginiz olan bir kızı yabancıya. Pelatun, bah, adam sen de, hala kaba Türklük ediyorsun be, alafrangada öyle şeyler var mıdır? Rakım, ben nasılsa bir türlü alafrangaya kendimi sırnaştıramadım da. Bunlar bu konuşma üzerine aktrisi görmek için aşağıya dört yol ağzına doğru bükülürler. Fakat Rakım, böyle sevdiğinin babasının vefatına bu kadar üzülen ve ta yemek tabaklarına varıncaya kadar özellikle siyah tabakları aldırtan kadının çok yetenekli bir aktris olacağını düşünüyordu. Pelatun, yine ne daldın be? Sen hep böyle dalgın gezersin. Rakım, hayır birader bir şey yok. Birisinin bir işi vardı da. Pelatun, aşağılayıcı bir tavırla, iş iş iş, bu kadar iş ne? Ne vakit bitireceksin be adam? Yeter artık kazandığın para. Biraz da kazandıklarını yemeye bak. Rakım, ne yapalım birader? Bizim bağımız yok, tarlamız yok, gelirlerimiz yok, giderimiz çok. Çalışmazsak ne yeriz? Pelatun, bu gençlik ele girmez yahu. Yarın sakalına kır düştükten sonra paran olsa bile karılar yüzüne bakmaz. Biraz da gençlikte yaşamaya bakmalı. Sen de bizim peder gibi olacaksın galiba. Zavallı adamcağız kazandı, biriktirdi. Rahat rahat yemeye ömrü yetmedi. Bunlardan ibret almalı değil mi? Rakım, Allah rahmet eylesin. Ancak Pelatun Bey'in filozofça fikirleri Rakım'ın nazarında tasdike değer görülmedi. Biraz daha sessizce gittiler. Rakım, haberiniz var mı birader? Bizim Reyhan Efendi Anadolu'da bir yere kaymakam olmuş. Bir memnun oldum ki. Geçen gün birisi bana söylemişti. Pelatun, vallahi haberim yok. Babamın vefatından beri kaleme ayak atmadım ki. Efendim, bu acayip karı bizi fena sardı. Gündüz akşama kadar yanından bir yere ayırmaz. Gece bile mutlaka tiyatroya kadar ak kumpanya refakat etmeli. Belası nerede? Sonra da bekleyip yine evine getirmeli. Artık evine gelince bırakıp gitmek de olmaz ya. Geceyi de orada geçirmeli. Bir dert ki. Rakım, dert ama tatlı dert değil mi? Pelatun, sorar mısın ya? Ses bülbül, piyano emsalsiz, hello alokans söz söyleyiş, ağzından ballar akar. Racine, Boileau, Molière gibi meşhur şairlerin eserlerinden birisini eline alır mı? İnsanı kendinden geçirir. Ben böyle okuyuşta görmedim ki. Hiç Fransızca bilmemiş olsan yine anlarsın. Kadın kendi lisanıyla okuduğunu, vücuduyla deklare edasıyla anlatıyor. Tiyatrocu bu maluma. Bana en çok etki eden şey, kadının kendi okuyuşundan, kendisi bile üzülerek hüngür hüngür ağlaması ve o halde boynuma sarılıp ve beni kucaklayıp gözyaşları içinde gark etmesidir. Bu kadar da duygulu, hassas kadın görmedim ki. Bu sözlere hem söyleyerek hem giderek varacakları yere vardılar. Ancak Rakım, tiyatrocu kadınların ağlamak istedikleri zaman ağlayabilme yeteneklerinin olduğunu bilirdi. Vardıkları yer C oteli idi ki bu otelde herkes yaşamazdı. Oraya ancak kesesine güvenenler gidebilir. Zira orada bir sütlü kahve 5 frank yani 25 kuruştur. Hele orada kuruşun adı anılmaz ya. Gide gide özel bir daireye girdiler ki yan yana iki oda bir de küçük salondan ibarettir. Pelatun'u deli eden matmazel, Fransız işveli kadınlarına özgü olan tavırla sıçrayarak geldi, boynuna sarıldı, öptü. Zete prezate mi? Sana takdim ederim, benim, diye Pelatun Rakım'ı takdim etmek istemişti. Pabez ve zenesi, payin, imbesi, ökököi, tuttesit, ga monsieur, est ede ta ami, lüzumu yok, ben eşek değilim ha. Derhal anlaşılabilir ki bu efendi senin dostlarından birisidir diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rakım, "Za onuyorma, iftar ederim ki benim," diye alafrangada olduğu üzere "sizinle tanıştığıma memnun oldum," yollu bir söz söylemek istemiş idiyse de kadın ona da meydan bırakmayarak, "Asse monsieur, asse ici atre zones, za önefe pas betis, la öi tutti tut bonemi," "Yeter efendim, yeter. Burada gençler arasında bu hayvanlıklar yapılmaz. Burada doğrudan doğruya senli benli konuşurlar," diye Rakım'ın da hak etmediği karşılığı vermişti. Felatun Rakım'a, "Görüyorsun ya birader, ne serbesttir. Hiç böyle bir kadın insanı sıkar mı? Efendim, nedir o seremoniler, fasonlar, yani yapmacık usuller?" Rakım, "Öyle efendim, öyle. Allah için pek hoş." Bu konuşmanın bundan sonrası hep Fransızca olarak sürmüştür. Kadın, "Hey, bana bak Felatun, bir dostu buraya getirirler de hiçbir şey ikram etmezler mi?" Felatun, "Gerçek be, iyi söyledin Polini." Kadının adı Polini'ymiş. Polini, "Bir şampanya filan." Rakım, "Hayır dostum, ben o kadar içki alemi erbabı değilim, bir kahve içerim." Polini, "Oh, ne hayvanlık." Bu konuşmanın akış tarzı okuyucuya belki de garip gelirse de, alafranga alemini gezmiş tozmuş olanlar kabul ederler ki, konuşmanın tasvir biçiminde asla mübalağa etmiyoruz. Fransız aşiftelerinin en işveli sevgisi böyle olur, hele tiyatro mallarının. Rakım, Polini'ye cevaben, "Hakkınız var dostum, fakat ben bon vivant geliriyle yaşayan biri değilim. İşimle gücümle yaşarım. Şimdi buradan çıkınca yine işime gideceğim." Polini, "Demek oluyor ki uvriye işçisin." Rakım, "Evet, kalemle çalışan işçiyim." Polini, "Bravo, gazeteci misin efendi?" Rakım, "Her şey. Ufak tefek roman yazar, tiyatro yapar, gazeteye yazı yazan bir işçiyim." Polini, "Ne güzel, demek oluyor ki adeta bizden. Yani güzel sanatlar erbabı." Felatun, "Şairdir de." Rakım, "Estağfurullah." Polini, "Elbette öyle olacak. Öyle ama efendi, birkaç şampanyacık senin gibi fikir adamlarının fikrini kızdırır. Felatun'a, bizim aşk erbabının da aşkını kızdırır. Öyle değil mi maymun, şebek, tavşan?" Felatun, yılışarak, "Vallahi bence öyle." Rakım, "Herkes fikrini serbestçe söyleyecek mi?" Polini, "Şüphesiz." Rakım, "Öyleyse bence öyle değil. Şarapla kızışan şairlik düşüncelerini nereme sokayım? Şarapla kızışan aşk, sevgi neye yarar?" Polini, "O lele, o o, bu efendi zaten filozof imiş ya. Felatun adını bana vermeliydi." Felatun'a, "Ey suda haşlanmış sümsük indi. Bak bu efendi senin gibi değil. Sana dünyada kaç şey lazım? Hani diyordun, şarap, kadın, bir de mızıka, öyle mi?" Felatun, "Bana bu fikri senin aşkın verdi." Polini, "Hele bak şu sarı tahta bitine. Hala yerinden kımıldamayı canı istemiyor. İşte misafirin geldi, şimdi gidip..." Felatun, "Ha pardon, bu çıngırağın ipini de henüz yapmadılar ki. Şimdi ta apartman daire kapısına kadar gidip büyük çıngırağı çekmeli," diye çıkar. Polini, "Efendi, sana memnuniyetlerimi arz ederim. Yalnız bir eksik var. Yazar kısmı biraz serbest olur. Sen ise benden fazla utangaçsın." Rakım, "Her şeyde orta yolu tutmak iyi değil midir?" Polini, "Bizim bu ıstakoz, Felatun, pek yılışık şey. Ne dümeni var ne pusulası. Aşk okyanusunda yolunu şaşırmış, çalkalanıp gidiyor. Anlıyorsun ha, yine tınmamalı. Severim de külhaniyi be." Felatun, emirlerini vermiş, işini bitirmiş, gelir. "Bir güzel çay ısmarladım. Rom'da beraber, canı isteyen..." Polini, "Gördün mü bir kere? İşte ömrümde bir zeka harcadınsa o da budur. Canı isteyen panç içer, canı isteyen çay içer." Hep beraber oturup pançlarını içtiler. Dereden tepeden konuşup Felatun Bey, kısaca böyle bir yaşayışın bir Alaturka aleminde mümkün olamayacağını söyleyerek, alafranga aleminin nice akıllara gelmeyen güzelliklerinden dem vuruyor. Mesela diyordu, "Neye yarar o Türk karısı ki, tavrından, kibrinden geçilmez, güya yarım gülücüğüyle insanı ihya edecekmiş gibi, bunu bile gizleyerek yüzünden düşen bin parça olur. Hanıma kendini yarandırmak mümkün olamaz. Nazı çekilmez. Şakası tatsız. Bilirsin ya kardeş, bilirsin ya. Ama bir cariye al. Artık bizim gibi serbest, hür adamlar bir esirden ne lezzet alabilir? Kim bilir gönlü kimdedir? Esirin olduğu için sana ram olmaya mecburdur. Rakın bu sözleri işittikçe Felatun'un edinmiş olduğu bu fikre nasıl şaşacağını bile bilemedi. O zihninde bir Osmanlı hanımın ağırbaşlılığı ve saygınlığı yerinde olduğu halde insana tattırdığı lezzetlere karşılık bu Fransızın kahrını çekmekte ne hikmeti olduğunu düşünüyor ve bir adam bu kadından işittiği aşağılayıcı sözleri başka birisinden işitse kafasını kıracağı belliyken buna niçin katlanmaya mecbur olduğunu bulamıyordu. Hele Felatun bahsi esirden açınca az kalmıştı ki Rakım bir kahkaha koparacaktı. Ama hazırlanmış olan kahkahayı yine tutarak, ''Hey şaşkın, esirde yürek yok mudur? 5-10 kuruşa bir kızın hürriyetini satın almak işten bile değildir. Onun yüreğini satın al da bak sana ne kadar yar olur. Ah benim canancığım, zavallı kızcağız.'' diye kendi içinden geçirdiği bu düşünceleri ağzını açıp da Felatun'a söylememişti. Sözün özü, bir saatten fazla süre bu alafranga aşık, aşığının yanında kalıp sonra kalktı. İkisine de veda ederek kapıdan çıktı, Felatun da merasimli bir şekilde uğurlamaktan geri kalmadı. Felatun, ''Ey, nasıl buldun bizimkini bakayım?'' Rakım, ''Çok iyi.'' tebessümle, ''Hiç olmazsa insanın üstüne başına mayonez dökmüyor ya.'' Felatun, ''Bırak Allah'ını seversen şu eşek İngilizleri. Ayda 4 lira için senin de onların kahrını çekmene şaşıyorum.'' Rakım, ''Ne yapalım birader, para da lazım.'' Felatun, ''Aman, bu oğlanın paraya olan aşkından aman. Gel be, gel sana ayda 4 lirayı ben vereyim.'' Rakım, ''Teşekkür ederim birader, benim yaşayışım gayet iyidir.'' Felatun, ''Kibrine dokunmasın, vallahi gerçek söylüyorum. Sanki sana ayda 4 İngiliz lirası vermeye kudretim yok mudur?'' Rakım, ''Estağfurullah birader, sana öyle söz söyleyen var mı? Ancak ben Ziklas ailesinden memnun olduğum için söylüyorum.'' Felatun, ''Şahuç gibi İngiliz kızlarından ne zevk alıyorsun? Oğlum, vallahi yaşamanın yolunu bilmezsin sen. Kudretinde yok değildir, bir ayağında daima Beyoğlu'nda.'' Şöyle haline göre bir apartmanın olsa da mini mini bir metrescik edinmiş olsan kötü mü olur? Rakım, aklına derhal Josefino gelmiş idiyse de bu konuda ağzından tek harf çıkarmak, sır saklama kurallarına aykırı düşeceğinden, iyi olur ama birader, ben kendim için değil, hala sizin için bile israfın bu derecesini hayırlı görmüyorum. Felatun alay edercesine, ne israf mı? Pir ol be! Sen Felatun'u o kadar eşek mi zannediyorsun? Hesap edecek olsam şu 3 ay zarfında kazandığım, harcadığımdan fazla olmasa bile başa baş gelir. Rakım memnuniyetle, bak öyleyse söyleyecek söz bulamam. Bu yaşayış kazançlı ise iyidir kardeşim. Bir adam kazandığı kadar yaşayabilir. Elbette kız kardeşiniz de rahattır. Zira 1. derecede düşünülecek şey maluma. Felatun, bizim filozof Rakım yine hikmetten dem vurmaya başladı. Rahat ol birader, müsterih ol. Kazancım yolunda ve talihim açıktır. Rakım, ne yola girdiniz bakalım, ticaret filan mı? Felatun, bizim gibi adamların ticareti nasıl olur bilmez misin? Rakım, ne bileyim ben? Felatun, akşam oldu mu cebine 40-50 lira koyarsın, oyun salonuna gidersin. Rakım, asık bir çehreyle, vah. Felatun, dur ama acele etme, başlarsın oynamaya. Eğer zar işlerse 40-50 liracık büyür kalkarsın. Rakım, oynamaya başlayalı mutlaka ancak 1 ay kadar olmuştur. Felatun, nasıl bildin? Rakım, çünkü böyle zarar etmeye başlayınca kalkmak ve 40-50 liracık büyüdükten sonra yine kalkmak henüz 1 aylık kumarbazların tedbiridir. Birkaç ay sonra eskidikçe bu tedbir kalkar. Felatun, sen benim için korkma. Rakım, ben sizin için korkmam. Çünkü kumarda sizi esir almazlar. Ayda 15-20 bin kuruşluk gelir için korkarım. Siz çok iyi bilirsiniz ki 20-30 bin lira birkaç ay içinde kumara verilebilir servetlerdendir. Felatun, ey artık bana felsefe dersi mi vereceksin? Rakım, hayır, şimdilik adio. Felatun, adio monşer. Size şaşıracağınız bir şey söyleyelim mi? Bu iki dost, ikisi birbirinden ayrıldıktan sonra, ikisi de birbirinin aleyhine kötü bir düşünceyle ayrılırlar. Felatun Rakım için Kendisinde bir servet yok. Böyle bir metreste, C oteli gibi otelde ömür sürdüğü yok da kıskandığından böyle söylüyor. Eğer onun da elinde 15 bin lira bulunsa, o zaman benim yaşayışımın tam insanca kibarca yaşayış olduğunu kabul ederdi demiş ve Rakım da Felatun için, kendisi Ziklas'ın evinden kovuldu ya, şimdi ayda 4 lirayı kendisi vermek üzere beni de oradan mahrum etmek istiyor. Kaça alırım ben böyle 4 liraları? Kendim kazanamıyor muyum? Bir miras yedinin kararsız servetine ancak dal kavuklar itibar ederler. Varsın beyim yaşasın. Biz bunlar gibisine çok gördük. Çoğunu da işittik. İşittiklerimizden de gördüklerimiz kadar ibret aldık demişti. Siz bu iki fikrin hangisini onaylarsınız? Hele biz Rakım'ı onaylarız. Zira miras yedinin ve özellikle Felatun Bey tavrında bulunan bir miras yedinin serveti sabit servet olduğu bu kadar tecrübeyle ispat edilmiş bir hakikattir. İşte bahar mevsimine kadar geçen çeşitli haller bunlardan ibarettir ki anlatıp bitirdik. 7. Bölüm. Kısacası bahar mevsimi küçüklerin ve büyüklerin kalplerine bir neşe saldı. Bu mevsimin bizce anlatmaya değer olan ilk olayı Rakım'ın düzenlemiş olduğu bir kağıthane alemidir. Şöyle ki, yine haftanın ders günlerinden birisinde Rakım hala fakat dostça ve samimi bir şekilde devam etmekte olduğu Yosefino'yu ziyarete gelmişti. O günkü sohbet kağıthane meselesi hakkında idi. Yosefino geçen gün, beyin hanımı ve grubu ile kağıthaneye gitmişlerse de pazar gününe rastlamış olduğundan arabaların içinde kapanıp kalmışlar, kıra çıkmalarına rağmen kırı göremediğini ve araba çevresinde hırsız gibi dolaşmakta olan kadın düşkünleriyle herkes eğlenmişse de kendisi bunların hiçbir zevkini çıkaramadığını söyledi. Rakım, kağıthane gerçi dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Ancak oranın zevki cuma ve pazar günleri çıkmaz. Oraya başka türlü gidilir. Yosefino, nasıl gidilir? Rakım, gider misin? Yosefino, yalnız mı gideceğim? Rakım, yok, benimle beraber. Yosefino sevinerek, seninle mi? Elbet giderim. Hem çok fazla eğleneceğimizi de düşünüyorum. Rakım, canını da alırız. İstersen dadı kalfayı da. Yosefino, vallahi çok iyi olur. Rakım, bir salı veyahut çarşamba günü gideriz. O güzel sahralar, çayırlar tenhadır. Bize bütün güzelliklerini sunarlar. Başka günler ise oraları at ve araba panayırına döner. Yosefino, aman ne kadar eğleniriz. Rakım, hem kağıthaneye böyle bizim gibi gidenler, yiyeceklerini içeceklerini de beraber götürüp öyle eğlenirler. Yosefino, gayet haz alır şekilde, gördün mü bir kere eğlencenin asıl alaturkasını? İşte insanın kıra, gezmeye çıktığına değer. Rakım, karar verdinse söyle de ben hazırlıklara bakayım. Yosefino, ne gün gidilecekse yalnız akşamdan bana bir haber uçur ki ertesi sabah için ben de başka bir işe başlamayayım. Rakım, baş üstüne. Yosefino'nun yanında bu karar verildikten ve Rakım gidip derslerini de verdikten sonra gece saat 3'te evine döndü. Kendisini artık kim karşılar? Elbet Canan. Hem artık Rakım kendisine Canan'ın karşılamasına darılmıyor da. Dadı Kalfa ise Rakım'ın darılma işine fazlasıyla memnun oluyor. Ancak şurasını iyi biliniz ki, bundan önce Canan'a bir alıcı çıkışı meselesinden dolayı kızcağızın durumunu meydana vurması, olsa olsa Rakım'ın huzurundaki şenliğini, neşesini biraz daha arttırmaya sebep olabilmişti. Yoksa aralarındaki samimi muhabbet sırma gümüşü gibi saf biçimde sürüyordu. Dıştan bunları birisi görecek olsa kendilerini adeta kardeş zannederdi. Dadı Kalfa'da henüz yatmamış olduğu için üçü birlikte salonda oturdular. Canan, efendisine hem de canı gibi sevdiği efendisine bir kahve pişirip getirdi. Rakım kahveyi içerken, Rakım, dadı, niçin arada bir gezmeye gitmezsiniz? Fedai, gidiyoruz ya işte efendim. Rakım, nereye gittiğiniz var ya? Fedai, Canan nereye isterse gidiyoruz. Canan, Fedai hakkında özel sevgiyi ima eder bir tavırla, dadı Kalfa beni her yere götürüyor efendim. Rakım, nereye götürüyor bakayım? Canan, salı pazarına. Rakım, salı pazarı işte kapımızın önüdür. Fedai, Tophane'ye kadar bile gidiyoruz efendim. Rakım, yok adadıcığım. Şöyle seyir yerine, mesela ıhlamura filana. Fedai, Oraya geçen yaz götürmüştüm ama Canan öyle yerleri sevmedi. Rakım, belki şimdi sever. Canan, oraları fena efendim. Kadınlar, erkekler çok kötü. İnsan rahatsız oluyor. Evimiz daha iyi. Fedai, bir kere de küçük çiftliğe götürmüştüm. O gün sıradan bir gün olduğu için tenha idi de güzel eğlenmiştik. Canan, sahi dadı kalfacığım, o gün ne kadar eğlenmiştik. Kırlar ne güzeldi, ağaçlar, o havuz, ama ne kadar güzeldi. Rakım, kız sevindikçe memnun olarak, iyi ya, yine gitmeli değil mi? Fedai, yaz gelsin de yine gideriz. Ben kızımı, Canan'ımı sıkmak istemem. Rakım, bilmez miyim adadıcığım? Canan, dadı kalfacığım beni kızı gibi sever. Ben de onu annem gibi severim diye koşup Fedai'ye o sadık, o merhametli, o hanımefendi Fedai'nin boynuna sarılıp öpmeye başlar. Rakım, bu sahneden anlatılamayacak kadar hoşlanarak, yok ama benim dadıcığımı böyle karşımda öpmeyeceksin, yoksa kıskanırım diyerek o da yerinden kalkar. Kendisini dadısının kucağına atıp öpmeye başlar. Biçare Fedai, bir kucağında Canan'ın, diğerinde Rakım'ın kendisini kucaklamakta olduğunu görünce gözlerinden yaş boşanarak, Fedai, ah hanımcığım, iki gözümün nuru hanımcığım, mezarında bizim şu halimizi görüyor musun? Rakım, gözleri dolarak, işte dadıcığım, seni anamız yerine koyduk. Anacığımın yanakları çürümüşse, senin yanakların çok şükür sapasağlam. Bu söz Canan'ın da dikkatini çekmiş oldu. Fakat ismi geçen sevgi çok sürmeyip yine herkes yerli yerine geldiler. Sonra Rakım, ey dadıcığım, bizi önümüzdeki çarşamba günü kağıthaneye götürür müsün? Fedai, seni de mi? Rakım, isterim ya. Canan sevincinden çıldırasıya, siz de mi bizimle beraber geleceksiniz efendim? Rakım, hay hay. Canan, öyle ama kalabalıkta siz bizimle beraber oturamazsınız ki. Rakım, çarşamba günü orada kimse yoktur. Koca çayırlarda biz yalnız kalacağız. Canan daha çok sevinerek, ya öyle mi? Aman canım dadıcığım, bizi götür.